Ayrım 11.
Malumu Tekit, Beldan'la göz göze geldi. Beriki de işin içinde bir iş olduğunu anlayarak kaçamak bir yanıt verdi. Yani epeyce oldu işte. Polis, gel beni dinle de konuş adamım, dedi. Görünüşe bakılırsa onu yakalamaya can atıyorsun. Yoksa Dawson'da bir haltlar mı karıştırdı? Harry McFarland'ın 40 bin altınını yürüttü. Sonra bunu bir altıncıya vererek karşılığında Seattle'da bozdurmak üzere bir çek aldı. Onu enseleyemezsek çeki bozdurmasına kim engel olabilir ki? Buradan tüyeli ne kadar oldu? Adamlar duydukları heyecanı belli etmemeye çalışarak donuk gözlerle baktılar. Hiç istiflerini bozmadılar. Çünkü Malumu Tekit işi bozuntuya vermemeleri gerektiğini sezdirmişti onlara. Bu yüzden genç polis aradığı karşılığı bulamadı adamların suratlarında. Bunun üzerine Prince'e doğru yaklaştı. Aynı soruyu ona sordu. Prince gözlerini hemşerisinin açık yürekli, dürüst, temiz yüzüne dikti. Adamı atlatmaktan üzüntü duymasına karşın iz konusunda yarım yamalak bir şeyler geveleyerek soruyu geçiştirdi. Derken Peder Rubo ilişti polisin gözüne. Bu adam yalan söylemezdi işte. Rahip, işte bir çeyrek saat kadar önce yanıtını verdi. Ama hem kendisi hem de köpekleri 4 saat dinlendi. Böylesine bitkin bir durumda, böylesine bir düş kırıklığına uğrayınca neredeyse bayılacak gibi olmuştu. Yalpalaya yalpalaya uzaklaşırken Dawson'dan buraya 10 saatte geldiklerini ve köpeklerde hayır kalmadığını söylüyordu mırıldanarak. Malumu Tekit ona zorla bir kadeh punch içirtti. Adam kapıya yönelirken köpek sürücülerine de arkasından gelmelerini söyledi. Ama içerisi sıcacıktı. Şurada azıcık dinlenmek varken çekip gitmek ters geliyordu köpek sürücülerine. Bu yüzden gitmeye yanaşmadılar. Kit adamların Fransızca yandıran dillerini iyi bildiği için konuşmalarını kaygıyla izliyordu. Adamlar köpeklerde adım atacak hal kalmadığına yemin billah ediyorlardı. Daha 1 mil bile gitmeye kalmadan Sivaş ile Babette'yi vurup öldürmek zorunda kalacaklardı. En iyisi burada kalıp azıcık dinlenmekti. Hem bu herkesin yararına olurdu. Polis Malumu Tekit'e dönerek, ödünç olarak bana 5 köpek verir misin diye sordu. Ama Kit hayır anlamında başını salladı. Yüzbaşı Konstantin adına 5 binlik bir çek imzalayabilirim. İşte belgelerim. İstediğim miktarı yazmaya yetkiliyim. Karşılık olarak yine ses çıkmadı. Öyleyse kraliçe adına köpeklere el koyuyorum. Kit meydan okurcasına sırıttı ve gerektiğinde başvurmak üzere silahlarına bir göz attı. Ona diş geçiremeyeceğini aklı kesen İngiliz polisi bunun üzerine kapıya doğru ilerledi. Ama köpek sürücüleri gitmemekte hala ayak diriyorlardı. Hışımla onlara döndü, sövüp saymaya başladı. Kancıklık ettiklerini, düpedüz birer köpek olduklarını söyleyerek adamlara verdi veriştirdi. İki melezden daha yaşlı olanı yüzü öfkeyle parıldayarak yerinden doğruldu. Önderleri olan polisin bacakları yorgunluktan kopsa bile kendisinin sonuna dek ayakta kalabileceğini ve o sıfırı tükettikten sonra cesedini rahatlıkla karlara gömebileceğini sert bir dille bildirdi. Bunun üzerine genç polis sanki hiç yorulmamış havalarda yapmacık bir kuvvet gösterisiyle ve tüm irade gücünü kullanarak kapıya doğru ilerledi. Ne var ki odada bulunanların gözünden kaçmamıştı bu. Adamın bu onurlu çabasını hepsi de takdir ediyordu. Genç polis çektiği acıyı yüzünden iyice silmeyi becerememişti. Postları kırağılarıyla bembeyaz kesilmiş olan köpekler karların içine kıvrılmış yatıyorlardı. Onları ayağa kaldırmak neredeyse olanaksızdı. Zavallıcıklar canlarını fena halde yakan kırbacın altında inleyip duruyorlardı. Kızgın köpek sürücüleri hırslarını onlardan alıyordu. En sonunda öncü köpek Babetti koşumlardan çözmek zorunda kaldılar. Ancak ondan sonradır ki kızak yola koyulabildi. Pis düzenbazın biriymiş, yalancının biri. Vay be, sağlam ayakkabı değilmiş meğer. Bir hırsız, bir Kızılderili'den de betermiş. Hepsi de içerlemişti. Kızıyorlardı çünkü birincisi kandırılmışlardı. İkincisi, dürüstlüğün bir insan için başlıca erdem sayıldığı kuzeyin o sarsılmaz ahlak kuralları göz göre göre çiğnenmişti. Üstelik ne bok yediğini öğrendikten sonra bile o alçağa yardım etmekten geri durmadık. Köşede Babette'i tedavi ettikten sonra kalkıp son kadehleri yuvarlamak üzere punch kabını boşaltan malamut ekide çevrilmişti bütün gözler. Suçlayıcı bakışlarla bakıyorlardı. Ama Kit sanki hiç oralıklı değilmişçesine bir havayla "Soğuk bir gece çocuklar, hem de çok soğuk bir gece" diye söze girişti. "Karlı yollarda hepiniz taban teptiniz. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz. Yaralı köpeğe bir de siz tekme atmayın. Sizler yalnızca bir tek tarafın söylediklerini dinlediniz. Jack Westendale'den daha baba yiğit bir adamla ne siz ne de ben asla aynı tastan yemek yemiş ya da aynı battaniye altında uyumuş değilizdir. Geçen gün elindeki avucundaki tüm parayı, ki 40 bin kadar vardı, tuttu Joe Castrell'a verdi. Dominion'da toprak almak için. Yoksa bugün bir milyoner olması işten bile değildi. Ama o geride Circle City'de kaldı. Ortağının işlerine göz kulak olmaya çalıştı. Bu sırada Castrell denilen herif ne yaptı dersiniz? Ne yapacak? Postu McFarland'a serdi. İyice zamanadan çıktı ve altın torbasını son zerresine dek bir güzel saçtı savurdu. Ertesi gün cesedini buldular karların içinde. Ve bizim zavallı Jack de sözüm ona bu kış karısına ve o hiç görmediği oğluna kavuşmayı umuyordu. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Tam tamına ortağının yitirdiği parayı almış. Yani tam 40 bin. İşte böyle. O buradan kaçıp gitti artık. Şimdi ne diyorsunuz bu işe bakalım? Kit çevresindeki yargıçlarına şöyle bir göz attı. Adamların yüzlerindeki hava yumuşamıştı. Bunun üzerine elindeki tası havaya kaldırdı. Bu gece iz boyunca yolculuk eden adamın sağlığına. Azığı bereketli, köpekleri dayanıklı olsun, kibritleri tez tutuşsun. Tanrı yardımcısı olsun, yolunu ve bahtını açık etsin. Ve de, Bedless, ve de polisin hevesini kursağında bıraksın, diye bağırdı. Boşalmış kadehleri tokuşturdular. Serüven. Koşum takımlarının gıcırtısı ve başı çeken hayvanların boyunlarındaki çıngırak çınıltılarıyla sonsuz ağıtlarını dile getiriyordu kızaklar. Ama adamlarla köpeklerin sesleri solukları çıkmıyor, yorgunluklarından konuşamıyorlardı. Yol yeni yağan karla ağırlaşmıştı. Adamlar uzaktan geliyorlardı. Çakmak taşı gibi kas katı buz tutmuş geyik bulutlarıyla yüklü kızakların ayakları taze kar tabakasına inatla yapışıyor, tıpkı bir insan gibi ayak diriyordu. Karanlık basmıştı ama bu gece kamp kurulamayacaktı. Durgun havada kar hafiften hafiften atıştırıyordu. Ama lapa lapa değil de ince desenli mini mini buz kristalleri halinde yağıyordu. Hava epey ılık sayılırdı. Sıfırın altında 10 derece ya var ya yoktu. Oysa adamların kara pek aldırış ettikleri yoktu. Mayers ile Bedless kulaklıklarını kaldırmış, hatta Malamut Ekid eldivenlerini bile çıkarmıştı. Köpekler öğleden sonra ilk saatlerde yorgun düşmüşlerdi. Ama şimdi kendilerini yeniden toplamışlardı. Daha zeki olanlar arasında bir tedirginlik başlamıştı. Koşum kayışlarının sınırlayıcılığı onları sabırsızlandırıyor, çabuk hareket etmek istiyor, burunlarını çekiyor, kulaklarını dikiyorlardı. Ayaklarını daha ağırdan alan kardeşlerine öfkeleniyor, şakacıktan arkalarına vurup dişler gibi yaparak onları daha hızlı koşmaya kışkırtıyorlardı. Bunun üzerine dürtüklenenler de huylanmaya ve böylece tedirginliğinin öbürlerine de bulaşmasına neden oluyorlardı. Sonunda başı çeken öncü köpek koşumlara abanıp karların içinde daha sıkı basarak ileri atıldı. Bir yandan da keskin bir havlama tutturdu. Öbürleri de onu izledi. Göğüs kayışları bir anda gevşedi. Koşum kayışları gerildi. Kızaklar öne doğru atıldı. Bu sırada adamlar kızak ayakları altına düşmemek için tutunma kazıklarına sıkı sıkıya yapışmışlar. Böylece ani hızlanışın yol açtığı silkiniş sırasında ayaklarının yerden kesilip tepe taklak havaya fırlamaktan kurtulmuşlardı. Günün yorgunluğunu üzerlerinden atmışlardı artık. Köpekleri gayrete yetirmek için ateşli naralar atıyorlardı şimdi. Hayvanlar da bu haykırışlara havlayarak karşılık veriyorlardı. Alaca karanlıkta tangır tungur bir salıntıyla dolu dizgin yol alıyorlardı. Kızaklar rüzgarda savrulan yelkenliler gibi tek ayakları üzerinde yana doğru yatarak ana yolda keskin bir dönemeci alırlarken adamların her biri kendi dönüş sırasına göre ya ya diye bağırıyordu. Sonra sıra son 100 metrelik bitirme yarışına geldi. Gürül gürül yanan Yukon sobası, buram buram tüten çay fincanlarıyla kulübenin kendine özgü öyküsünü anlatan parşömen kaplı ışıl ışıl pencereye doğru ilerlediler. Ama onlar yokken kulübeye başkaları gelmişti. 60 husky meydan okurcasına koro halinde bağırışırken bir o kadar küklü yaratık ilk kızağı çeken köpeklerin üstüne saldırdı. Kapı ardına dek açıldı. Kuzeybatı polisinin kırmızı ceketini giymiş bir adam, karların içine diz boyu bata çıka azgın köpekler arasına serin kanlılıkla daldı. Elindeki köpek kamçısının sapını kullanarak köpeklere ağızlarının payını vermeye başladı. Ancak köpekler yatıştıktan sonradır ki adamlar el sıkışabildiler. İş tarafından böylece buyur edilmiş oldu. Başka zaman kendilerini karşılayan ve o sıcak çayla Yukon sobasını hazırlayan Stanley Prince bu sırada içeride konuklarını ağırlamakla meşguldü. Adamların sayısı aşağı yukarı bir düzineyi buluyordu. Kraliçenin yasalarını uygulamak ya da postasını ulaştırmakla görevli olan tüm öteki değişik kandılar. Sürdükleri ortak yaşantı onları belirli bir kalıba sokmuştu. İnce yapılı ama dayanıklı adamlardı. Yollarda taban tepmekten çelikleşmiş kasları, güneş yanığı yüzleri vardı. Dupduru, ışıl ışıl gözlerine, uysal kişiliklerini düşmanlarına aman vermezler, onun yavan azığıyla doyarlar ve mutlu olurlardı. Yaşamda görüp geçirmedikleri şey kalmamıştı. Nice nice işler başarmışlar, sevmiş ve sevilmişlerdi. Ama bunun böyle olduğunu bilmezlerdi. Ve işte şimdi burada kendi evlerindeymiş gibiydiler. İçlerinden ikisi Malimute Kid'in yatağına uzanmış, kuzeybatı topraklarına postu serdikleri zamanlarda Fransız atalarının kızılderili kadınlarla sevişirlerken söyledikleri şarkılardan birini söylüyorlardı. Batlas'ın sedir yatağı da buna benzer bir saldırıya uğramış, 3-4 Voyagers makosenlerini çıkarttıkları gibi ayaklarını battaniyelerin altına sokmuştu. Hartum'un alınışı sırasında deniz birliklerinde görev yapmış birinin öyküsünü dinlemekteydiler. Öyküyü anlatan yorulunca bu kez sözü bir kovboy aldı. Buffalo Bill tüm Avrupa başkentlerini gezip tozarken gördüğü saraylardan, krallardan, lord ve ladylerden söz etmeye koyuldu. Bir köşede yenik çıkılmış bir savaşın omuzdaşları olan iki dost melez hem koşum takımlarını onarıyor hem de Louis Real kralken kuzeybatının ayaklanmalarla kasıp kavrulduğu günleri anlatıyorlardı. Kaba hareketler ve daha kaba savaş şakalar almış yürümüştü. Yol ve ırmak boyunda karşılaşılan büyük tehlikelerden ve felaketlerden ancak doğal bir dille ve eğer gülünç bir olaysa söz ediliyordu. Tarihin nasıl yapıldığını görmüş olan büyük ve romantik olayları günlük yaşantının sanki ufak tefek doğal olaylarıymış gibi kabul eden bu taçsız kahramanların anlattıklarına kendini kaptırmıştı Prince. Değerli tütününü cömertçe bir umursamazlık içinde bol keseden dağıtıyordu onlara. Bunun sonucunda da laf lafı açıyor, anıların paslı zinciri boşalıyor, geçmişte kalan unutulmuş serüvenler yeniden gözler önüne seriliyordu. Söyleşi hızını yitirip yolcular pipolarını son kez doldurup da sımsıkı denk yapılmış uyku tulumlarının bağcıkları çözülmeye başladığında Prince daha fazla bilgi edinmek için kendi arkadaşına döndü. Malumute Kid makosenlerini çözmeye başlarken, İşte şu kovboyun neyin nesi olduğunu biliyorsun artık, diye yanıt verdi. Kovboyun yatak arkadaşına gelince, onda besbelli ki İngiliz kanı var. Ötekilere gelince, hepsi de Corrado Bui çocuklar. Tanrı bilir damarlarında kaç çeşit kan dolaşıyor. Kapının yakınındaki şu ikisi ise kitabına uygun melezler ya da Boys Brules. Yünlü eşarba sarılmış şu delikanlı da kaslarına ya da çene yapısına bakarsan anasının duman tüten çadırında gözleri yaşarmış bir İskoç. Ve başının altına kaputunu yerleştirmekte olan şu yakışıklı delikanlı da bir Fransız melezi. Sen de işittin nasıl konuştuğunu. Adam o iki Kızılderili'nin kendi yanında yatmasına çok bozuluyor. Senin anlayacağın, melezler Riel'in zamanında kazan kaldırınca saf kanlar ayaklanmaya bastırdı. İşte o gün bugündür yıldızları hiç barışmamıştır. Peki ama ya şu sobanın yanındaki suratsız herife ne dersin? Kalıbımı basarım İngilizce konuşamıyordur. Bütün gece ağzını açıp da tek laf etmedi. Yanılıyorsun. Yeterince İngilizce bilir o. Anlatılanları dinlerken gözlerini görmedin mi? Ben gördüm. Bununla birlikte ötekilerle uzaktan yakından hiçbir ortak yanı yok. Ötekiler kendi yerel dilleriyle konuşurken onun anlamadığı belli oluyordu. Doğrusunu istersen bu adamın neyin nesi olduğunu benim de kafam kurcalayıp duruyor. Dur bakalım, nabzını bir yoklayayım hele şunun. Malamut Ekit adamın yüzüne dik dik bakarak buyurucu bir sesle "Bir iki odun atsana şu sobaya." dedi. Adam hemen boyun eğdi bu buyruğa. Prens alçak sesle "Anlaşılan bir yerlerde burnunu sürtüp yola getirmişler bu herifi." dedi. Malumut Ekit onaylarcasına kafasını salladı. Çoraplarını çıkardı, öteye beriye uzanmış olan adamların arasından geçerek sobaya yaklaştı. Oradaki 20'ye yakın çift arasına ıslak çorap ve pabuçlarını astı. Sonra laf olsun diye adama sordu. Ne zaman varırsın Davson'a? Adam karşılık vermeden önce bir süre süzdü onu. Dedikleriine göre 75 milmiş. Öyleyse bakarsın 2 gün sürer. Dili hafiften çalıyordu ama pek öyle kem küm etmiyordu, sözcükleri de aramıyordu. Daha önce bu ülkede bulunmuşluğun var mı? Hayır. Ya kuzeybatı bölgesinde? Evet. Oralı mısın? Hayır. Peki hangi cehennemin dibinde doğdun öyleyse be adam? Şunlardan biri değilsin sen. Malumut Ekit eliyle prensin sedirine çöreklenmiş olan iki polisi de kapsayan geniş bir çember çizerek köpek sürücülerini gösterdi. Hangi rüzgar attı seni buralara? Suratın yabancı değil. Bir yerden gözüm ısırıyor. Ama nerede gördüm bir türlü çıkaramıyorum. Bunun üzerine hiç ilgisi olmayan bir yanıt verdi adam. Ben seni tanıyorum. Böylece Malumut Ekid'in sorularının yönünü değiştirmişti. Nereden tanıyorsun? Daha önce görmüşlüğün var mı beni? Yok, senin ortağın, o papaz. Pastolik. Uzun zaman önce o bana geldi. Seni, Malumut Ekid'i gördün mü diye sormuştu. Yiyecek de vermişti bana. O kadar uzun zaman kalmadım onunla. Benden söz ettiğini işitmedin mi hiç? Ha, demek sen şu samur kürklerle köpekleri değiş tokuş eden adamsın öyle mi? Adam başını salladı. Silkeleyerek piposunu boşalttı. Sonra da çene çalmaya pek niyetli olmadığını anlatmak istercesine kürklerinin arasına uzanıp yattı. Malumut Ekit o zaman lambayı söndürdü ve prens ile birlikte battaniyelerin altına kıvrıldı. Neyin nesiymiş? Bilmem ki. Lafı evirdi çevirdi ağzıma tıkadı. Sonra da istiridye gibi kabuğuna çekiliverdi. Ama insanın merakını uyandıran bir herif. Bu adam konusunda bir şeyler çalınmıştı kulağıma. 8 yıl önce bütün kıyı halkının ağzı bir karış açık kalmıştı. Anlarsın ya, esrarengiz havalara bürünmüştü. Kara kışta kuzeyden binlerce mil uzaktan ta Bering denizi kıyıları boyunca taban teperek çıka gelmiş, ardından şeytan kovalıyormuş sanki. Nereden geldiğini hiç kimse öğrenemedi. Ama çok uzaklardan gelmiş olsa gerekti. Golovkin körfezindeki İsveç misyonerden yiyecek bir şeyler isteyip güney yolunu sorduğu sırada yorgunluktan adam akıllı bitkin düşmüştü. Biz bunları sonradan duyduk elbet. Sonra kıyı boyundan ayrılıp Norton Sound üzerinden yola çıktı. Hava korkunç, tipi mi ararsın, kasırga mı istersin deme gitsin. Gel gelelim herifçioğlu bin adamın kuyruğu titreteceği yerleri aşıp paşayı kurtarmayı başardı. Sen Mişel'i çıkaramayıp kapağı dosdoğru pastolike atmış. İki köpek dışında yolda nesi var nesi yoksa yitirmişti. Açlıktan kuyruğu ha titretti ha titretecek durumdaydı. Yola yeniden çıkmaya can atıyordu. Peder Rubo ona kumanya vermiş ama köpek verememiş. Çünkü o sırada kendisi de yolculuğa çıkmak üzereydi. Bunun için de benim oraya gelmemi bekliyordu. Bizim Bay Ulysses köpeksiz yola çıkılamayacağını çok iyi bildiğinden günlerce sızlanarak dolaşmış durmuş ortalıkta. Kızağında yığınla güzel kürk varmış. Sen de bilirsin, deniz samuru ağırlığınca altın değerindedir. O sırada Pastolik'te köpekleri olan ihtiyar, bir tüccar, bir Rus şiloku varmış. Uzatmayalım, Altak ve Verkülah derken uzun sürmemiş pazarlık. Bizim yabancı güney yönünde hızla yol alan yeni bir köpek sürüsüyle birlikte çekip gitmiş. Bu arada bütün o güzelim samur kürklere Bay Şilok konmuş. Ben gördüm o kürkleri. Eşsiz güzellikte parçalardı. Şöyle bir hesaplayınca anladık ki köpek başına en azından bir 500 doları cebe indirmişti herif. İşin garibi bizim yabancı deniz samurunun değerini bal gibi de biliyordu. Hangi soydan olduğunu bilemem ama şurası bir gerçek ki herif kızılderili. Gerçi ağzından dirhemle laf çıkıyor ama konuşmasına bakarsan beyazlarla düşüp kalktığı şıp diye anlaşılıyor. Neyse, denizdeki buzlar çözüldükten sonra azık almak için Nunivak adasına uğradığı haberi geldi. Sonra kayıplara karıştı. İşte 8 yıldan bu yana buralarda ilk kez boy gösteriyor. Peki şimdi nereden çıka geldi acaba bu adam? Ve orada ne yaptı? Ve de neden geldi? Adam bir kızılderili, bilinmeyen bir yerlerde düşüp kalkmış ve disiplinden geçirilmiş. Bir kızılderili için yadırganacak bir durum. Al işte prens, kuzeyin bir sırrı daha. Çöz bakalım çözebilirsen. Prens, eksik olma diye yanıtladı. Çözmem gereken sırlar bana yeter de artar bile. Malumu tekit çok geçmeden horul horul uyumaya başlamıştı. Ama genç maden uzmanı gözlerini karanlığa dikmiş, kanını kaynatan garip coşkunluğun yatışmasını bekliyordu. Ve sonunda o da uyuyakaldı. Ama beyni hala çalışmaya devam etti. Düşünde uçsuz bucaksız bilinmeyen beyazlıkta dolaştı. Bitip tükenmek bilmeyen yollarda köpeklerle birlikte uğraşıp didindi. Bir takım adamların yaşayışlarını, çektikleri çileleri, erkekçe ölüşlerini gördü. Ertesi sabah gün ışımazdan saatlerce önce köpek sürücüleriyle polisler Dawson'a doğru yola çıktılar. Ne var ki majestelerinin çıkarını gözeten ve uyruğundakilerin yazgısına çeki düzen veren yetkililer postacılara dinlenecek çok az zaman tanıyorlardı. Çünkü daha bir hafta ya geçmiş ya geçmemişti ki Saltwater'a götürülmek üzere ağır ağır paket ve mektup yükleriyle Stuart River'da yeniden boy gösterdiler. Her nasıl olduysa bu kez köpekleri yenileriyle değiştirmeyi akıl edebilmişlerdi. Ama ne de olsa onlar birer köpekti. Adamlar dinlenebilmek için şöyle ya da böyle bir konak yeri ummuşlardı.